Ayrım 34.
Julia mı? Senden öc alacak. Önce Lazarus'i araya sokup senin uzaklara, örneğin Evros'a tayin olmanı sağlayacaktır. Sonra maaşın yetiyor mu? Yaşayabiliyor musun? Artık odadaki hayaletler küstahlaşmıştı. Onları neredeyse odanın içinde çıplak ayakları, çirkin suratlarıyla kışkırtıcı ve adice yürürken görüyordum. Konyak kafamı kıyak yapmadan seninle konuşalım istiyorum. Durdu. Yine konyağından iki yudum içip devam etti. Manolopoulos, galiba sana trajik kahraman rolü yakışmıyor. Bunu görüyorum. Hayatın boyunca hep ödün verdin. Buna alıştın. Ama hem trajedi hem ödün uymaz. Sana uyar mı? Ben her ikisini de çok pahalıya ödedim. Ama artık bunları aştım. Her şeye hazırım. Kimin işine gelirse. Bana yakışıyor. Hava kararmaya başlamıştı. Battaniye aşağıya doğru kaydığından Marta'nın karnını görüyordum. İncecik tüyler göbek çukurundan başlayıp aşağıya vulvasındaki küçük koruya doğru küçük bir dere gibi akıyordu. Bunu seviyordum. İncecik tüylerini okşamaya başladım. Ne isterdim biliyor musun? Tanımadığım bir insana, bir yabancıya aşık olayım. Ama çile çekmiş bir insan olsun. Yüzü, gözleri buruş buruş bir insan. Ona baktıkça bu insanı hayat, tuz, deniz, acı yiyip bitirdi diyesin. Ezilmiş bir insan. Artık sadece böyle bir insanı sevebilirim. Kariyerlerini düşünenlerden, başarılı olanlardan, iş adamlarından, sefillerden bıktım. Bu adamın yorgun, bıkkın, düzensiz adımları olsun istiyorum. Parmaklarında da, alnında da damarları çok belirgin olsun. Bilge bir insan olsun. Hiçbir şeyin hesabını yapmasın. İnsanların her şeyi ölçüp tartmasını görmekten bıktım. Beni de bu küçük hesaplar yiyip bitirdi. Çile çekmiş ama boylu postlu bir insan olsun. Uzun boylu olmasın ama öyle görünsün. Seninle konuştukça gözünde büyüsün. Daha fazla hayal kurmasın. Hem hayaller hem de kendimizi aldatmak bitsin. Bütün bu saçmalıklar bitsin. Hepsi bitsin. Marta hiç durmadan konuşuyordu. Ben küçük burjuvaysa ona söylemiyordum ama hala Liakopoulos'a gönderdiği mektubu düşünüyordum. Acaba neler yazmıştı? Liakopoulos mektubu almış mıydı? Gerçekten mektubu yollamış mıydı? Acaba? Belki de mektup çoktan Liakopoulos'un eline ulaşmış, şu anda da telefonlar vızır vızır gidip geliyordu. Kim, ne zaman? Duydun mu Marta ve Manolopoulos? Herhalde bize hayırsızlar, serseriler gibi ağızlarına geleni söylüyorlardır. Birden sakinleştim. Bugünün pazar olduğu, postanelerin kapalı olduğu aklıma geldi. O halde kendime geldim. Marta artık konuşmuyordu, bana bakıyordu. Sonunda nerede olduğumu, nelere dalıp gittiğimi sordu. Gerçekten de Marta, her şeyi yazdın mı? Her şeyi. Benim işim bitti Manolopoulos. Sana söyledim. Artık sakinleş. Bu şişeyi görüyor musun? Bu son içeceğim şişe. Kurtuldum. Bitti. Benim eriyip gittiğimi göremeyeceksiniz. Bakalım sen ne yapacaksın? Acaba içinden bu kadar bokun çıkmasına izin verecek misin? Denizlerin, nehirlerin, anıların ortaya çıkmasına izin verecek misin? Gün ışığına çıkmalarına izin verecek misin? Piç herif, hayatın boyunca önlerini kestin, set çektin, onları engelledin. Üstelik bu tuzağı bilmiyor da değilsin, bunları aşıp unutmadın da. Sen bir ömür boyu bir şuraya bir buraya doğru gidip geliyorsun. İki arada bir deredesin, hiçbir yere dayanmıyorsun. Bazen hayatını mahvetmek için birilerinin seni gönderdiğini düşünüyorum, salak. Artık karanlık iyiden iyiye bastırmıştı. Marta ışığı açmak için ayağa kalktı. Önce birkaç saniyeliğine odanın ortasında hareketsiz durdu. Derin bir nefes aldı. Ancak şimdi üzerinden bir yük kalkıyor gibiydi. Sanki eğer böyle denebilirse ruhu geğiriyordu. Sonra da ışığı açtı. Tekrar yatağa aynı yere gelip oturdu. Dönüp bana baktı. Biliyor musun, kitabının ilk bölümünü okudum. Mümkün değil. Okudum Manolopoulos, sen bir gün sonunda olmadığın bir ameliyatı olmak için hastaneye gittiğinde karın o zaman kitabını getirmişti. Sadece Liakopoulos senin yazını okuyabildiğinden kitabını o okumuştu. Sevmiştim. Galiba suçluluğundan ve vicdan azabından kurtulmak için yaptığın çabayı gördüm. Gerçekten okudun mu Marta? Sana ne dedim? Aslına bakarsan okumadım, dinledim. Ölen Fatme adında bir kızdan söz ediyordun. Ben hariç herkes güldü. Özellikle Evstatya teyze ve Patisyon Caddesi'ndeki 3 katlı apartman hakkında yazdıklarına güldüler. Tabii sözünü ettiğin teyzenin adı Evstatya değil, 3 katlı apartman da Patisyon Caddesi'nde değil. Ama hepimiz hangi teyzeden ve hangi 3 katlı apartmandan söz ettiğini anladık. Kitabında bizim şu anda yaşadığımız, buna oynadığımız da diyebilirsin, sahneye varınca bana da ne ad takacağını biliyorum. Sana mutlaka kendi adını veririm. Yani beni açıkça rezil edeceksin. En azından adil olacak mısın? Fakat karın Fatma ile birlikte olmayıp evini seçtiğine memnun oldu. Seçtim mi? Sana hiç kitabını okuduğumuzdan söz etmedi mi? Hayır, tek kelime bile etmedi. Ne de olsa kitabında karın için ne düşündüğün çok açık. İşler her zaman böyle değil. Yazı yazarken çoğu kez kişileri, ilişkileri, olayları değiştirirsin. Tabii ruhunun derinliklerinde. Ama sonunda olayları kendi istediğin yere doğru. Biliyorum, gözde görünmeyeni de ortaya çıkarırsın. Çıkarmaya çalışırsın. Bunu yakalamak istersin. Görünmeyeni, var olmayanı değil. Büyü oradadır, tuzak da. Yine de kalbimiz kırıldı. Karının da kalbi kırılmıştır sana tek kelime etmediğine göre. Kendini korumasını bilir. Kitapta ondan o kadar da iyi söz etmiyorsun. Nasıl olsa artık bitti. Bitti mi? Başımı çevirip Marta'nın gözlerinin içine baktım. Bitti. Lambadan iğrenç bir ışık geliyordu. Her şeyi donduruyordu. Zaten uykum vardı. Bir de bu ölgün sarımtırak ışık perdenin duvarların, eşyaların üzerine düşerek her şeyin daha da pis, daha zevksiz görünmesine yol açıyordu. Ne diyeyim, moralim sıfır olmuştu. Bu insanı dışlayan, yeri görmemek için yavaşça yatağın içine doğru kaydım. Dudaklarımı Marta'nın karnı üzerine koydum. Saçlarımı okşamaya başladı. Gözlerimin yavaşça kapandığını, mahmurlaştığını hissettim. Keşke hiç gelmeseydin Manolopoulos. Keşke oturduğun yerde kalsaydın. Saçlarımı okşamaya ve hiç durmadan konuşmaya devam etti. Bana Hamlet'i hatırlatıyorsun. Hayatında yaptığın hiçbir şey istediğin şeylerle bağdaşmıyordu, uymuyordu. Zaten ben de aynı şeyi yaptım. Hayır, canımızın istediği şeyleri yapamadık. Marta canımız dediğinde birden sevecenleşir, erotik olur. Ama sonunda Hamlet tereddüt etmedi. Evet etmedi ya sen? Ama bana onu hatırlatıyorsun. Sesi giderek ninniye, defne kokusuna, müziğe dönüştü. Biliyor musun, sana demin sözünü ettiğim, aşık olmayı istediğim çile çekmiş adamı buldum. Ya da bulmuştum, geçen gün, tesadüfen. Tesadüfen kelimesini duyar duymaz dudaklarım karnının üzerinde hareketsiz kaldı. Dudaklarım dona kalmıştı. Nefesimi tutuyordum. Al sana salak, sen şimdi bile olumlu ve olumsuz yanları hesaplıyor, tereddüt ediyordun. Onunla kalıp kalmayacağına karar veremiyordun. Oysa o gidiyor, bir gemi buldu, gidiyor, gitti. Salak, salak. Hala saçlarımı okşuyor, tesadüfen tanıştığı tipten söz etmeye devam ediyordu. Piyano akort ediyor, mobilya yapıyor, evli. Kazandığı bütün parayı son kuruşuna kadar harcıyor. Kel, yakışıklı olup olmadığına bile bakmadım. Sadece geniş avuçlarını hatırlıyorum. O fıçıya benzer büyük, yuvarlak bira bardaklarını tutuyordu. Bira bardağının tümü avuçlarının içine sığıyordu. Dünya avuçlarının içine sığardı. Beni marangozhanesine götürdü. Büyüleyici bir bodrumdu. Tamamen işini, siparişlerini boş vermiş garip ahşap heykeller yapıyordu. Birçoğunda bir kayık, kayığın içinde de çeşitli şekillerde kürek çeken Azrail vardı. Bazen periler de yontuyor. Louise'i tanıyordu, böyle tanıştık. Bir bara sipariş üzerine yaptığı ahşap heykellerden bir tanesini yerleştirmeye gelmişti. Seni tanıyorum dedi. Sen Agisileos'un arkadaşı değil misin? Seni tanıyorum. Orada ben de ona kendi hayatımdan söz etmeye başladım. Bir an Cadalos karısı da bodruma indi. Adamın yüzüne tükürüp çıktı. Evleri üstte, zemin kattaydı. O gülüyordu. İşte karım, gördüğün gibi böyle. Ne daha fazla ne eksik. Kendini saklamaz. Karım böyledir işte. Gülüyordu. Günde bir iki kez bodruma iner, yüzüme tükürüp gider. Eğer bir gün ona, hoşça kal biz ayrılıyoruz desem kendini balkondan atacak. Bensiz yaşayamaz. Ama onu gördün. Sonra saçlarımı okşayıp beni öptü. Tatlım var mısın gitmeye? Duvarda sinek bokları içinde etrafına telefon numaraları yazılmış, güzel sanatlardan aldığı pek iyi notlu bir diploması vardı. Tatlım, insan aşık değilse niye yaşasın? Yani yaşayacak keyfi nereden bulsun? Ben sadece ahşap heykeller yapmak istiyorum. Heykel yaparak geçinmek istiyorum. Karımsa sürekli marangoz olduğumu, heykelleri ve saçmalıkları bırakmamı söylüyor. Çünkü heykeller para etmezmiş. Boktan bir emekli maaşı var diye ömür boyu bunu kafama vuruyor. Emekli maaşım olmasa, emekli maaşım olmasa. Sana bu yüzden söylüyorum tatlım, gidelim mi? Balkondan da atlarsa atlasın, sevmiyorsan, yaşasan da yaşamasan da fark etmez. Onu gördün mü? Buraya gelip tükürüp gidiyor. Sana ne derse desin tükürüyor. Birden o adamı sevdim. Orada bir talaş yığını üzerine atılmış bir piyano da vardı. Fark ediliyordu. Bodrumda ne yoktu ki? Çamaşır makineleri, çamaşır tekneleri, sökülmüş mobilyalar, tablolar. Karısı bir tabak yemek bıraktı. Yüzüne tükürüp gitti. Gözümden kaybol haylaz herif deyip gitti. Beni görmedi bile. Bana önce tatlım gidelim dedi. Sonra üç ayaklı bir sandalyeye oturup piyano çalmaya başladı. Çok hüzünlü bir parçaydı. Artık ne parçanın adını ne de bestecisini hatırlıyordu. Pek hatırlamıyorum, hatırlamak da istemiyorum. Hiç anlamı yok dedi. Ama melodiyi hatırlıyordu. Önce konservatuvara, sonra da güzel sanatlara gittim. Sonra Burca Daloz'u tanıdım ve her şey bozuldu. Birden bu adamı sevdim. Dediğim gibi büyüdüğünü gördüm. Yanına gittim, elimi tuttu. Şimdi tek eliyle çalıyordu. Sonra çalmayı bıraktı. Düşmesin diye topal sandalyenin altına bir tahta koyup beni kucağına aldı. Oturdum. Neden karşı koyayım? Sana benziyordu. Bazen onun yüzünü seninkiyle karıştırıyordum. Karısı da Yulia'ya benziyordu. Bana neler anlatıyor? O anda kendime geldim. Bütün bunlar olmuş muydu, olmamış mıydı? Sayıklıyor muydu, yoksa hatırlıyor muydu? Bunlar gerçek mi, hayal miydi? Neler söylüyor? Çıldırdım. Birden onu kıskandım. Göğsümden boğazıma doğru bir şey çıktı ve onu kıskandım. Ama Marta amansızca, azgınca, acımasızca bu adamdan konuşmaya devam etti. Güzelim, eğer birini sevmiyorsan hiç kimseyi aldatmış olmazsın dedi ve yavaşça sandalyenin üzerinde sevişmeye başladık. Tıraş olmamıştı, terliydi. Bodrumun kapısı açıktı. Kırık bodrum pencereleri geceyi ve ayazı sızdırıyor, biz de sevişiyorduk. Bir yerlerde nehirler taşmış, bir yerlerde barajlar yıkılmış, bir yerlerde yağmur yağmıştı. Çünkü yağmur kokuyordu. O anda yine başım dönmeye başladı ve yüzünü senin yüzünle, ellerini senin ellerinle, hayatını senin hayatınla karıştırmaya başladım. Burada Mikines Oteli'nde randevulaştık. Ben de o da evden kaçacak, beni gelip alacak, Kiklat Adaları'na, Ege'ye bagajsız, anısız gidecek ama artık başka rezillikler, başka paçavralar olmayacaktı. Bebeğim, baştan, sıfırdan başlayacağız, var mısın? O mu konuşuyordu yoksa sen mi bilmiyordum. O mu beni kollarında tutuyordu yoksa sen mi bilmiyordum. Belki de senin de bir gün böyle davranmanı bekliyordum ama sen bunu yapmadın. Ama o da gelmedi. Gece bitti, gelmedi. Sabah oldu, gelmedi. Beni sattı. O anda sana telefon açtım. O anda yüzün belirginleşmeye başladı. Bütün bunlar rüya mıydı? Sevişmemiz, sandalye, o, sen. Manolopoulos, bunları yaşadım mı, yaşamadım mı? O büyülü bodrum gerçekten var mıydı yoksa yok muydu? Sonra uykuya daldım. Belki de Marta'nın hikayesinden birkaç kırıntı daha duymuş olabilirim ama bazılarını belleğimde tutamadım. Bazılarını uykum yuttu, bazıları anlamsız kelimelere, renksiz bir tabloya dönüştü. Sayısız kez bunları hatırlamaya çalıştım, boşuna. Bana bir şeyler söylemişti, ben bir şeyler söylemiştim ama... Belki de bizden konuşmuştuk. Bizlerin ne olacağı hakkında bir şeyler gevelemiştik. Hala tereddüt mü ediyorsun? Belki de Marta'ya neden olmasın biz de Ege'ye, bizim Ege'mize gideriz demişimdir. Belki de bunu söylemeye cesaret edememişimdir. Bunu kendime saklamış, yetişememişimdir. Dediğim gibi cümlelerden, kelimelerden, renklerden kırıntılar hatırlıyorum ama lanet olsun uykuya daldım. Yani belki de çok sarsıcı şeyler de söylendi ama uykuya daldım. Bunu iyi hatırlıyorum. Karnının üzerinde uykuya dalmıştım. Hayır Tanrım, hayır, olacak şey değil. Örneğin İsa çarmıha geriliyor ama sen uykuya dalıyorsun. Olacak şey değil, olacak... Gemi düdükleri, kornalar, motor sesleri ve uzaklarda Maria Callas'ın söylediği bir arya ile uyandım. Gözlerimi açar açmaz önce bütün pencereyi örtüp içeriye gün ışığının girmesini engelleyen perdeyi gördüm. Sonra masanın üzerinde bir su bardağının içinde birkaç gül ve zambak gördüm. Dün gece çiçekler burada olsa mutlaka görürdüm dedim. Zaten topu topu iki su bardağı vardı. Etraftaki her şey de toplanmıştı. Diğer bardak yıkanmış, etajerin üstüne konmuştu. Konyak şişesi komodinin üzerinde ama boştu. Sandalyeye pantolonum, montum, çoraplarım her şey düzgünce konmuştu. Lamba söndürülmüştü. Gün ışığı ise artık her taraftan odanın içine giriyordu. Başım yastığın üzerindeydi. Uyandım. Tam o anda durumun farkına vardım. Marta gitmişti. Eteği, çorabı, ayakkabıları yoktu. Gitmişti. Vücudumun alt kısmından yukarıya önce midemde sonra da göğsümde bir acı hissettim. Boğuluyordum. Gitmişti. Ayağa kalkıp perdeyi çektim. Gerçekten de Marta'nın dediği gibi insan biraz yan dursa buradan denizi görebiliyordu. Göğsümdeki acı giderek dayanılmaz bir hal aldı. O anda Callas'ın sesi, yan taraftaki ortak tuvaletin sifonu, koridordaki elektrikli süpürgenin sesi, limandan çıkan bembeyaz bir yolcu gemisi düdüğü duyulurken, tam o anda hayatımda ilk kez kendimi var olmamış, çöp yığınına atılmış bir çöp gibi hissediyordum. Sanki bacaklarım yere basmıyor, evrenle ilişkim kesilmiş, ilk kez bazı sınırların dışında, kendi bugünümden uzakta gibiydim. Sonra Marta'nın bir not bırakıp bırakmadığına baktım. Şimdi düşündükçe iyi ki bırakmadı diyorum. Örneğin şöyle bir şeyler yazsa komik olurdu. Gidiyorum, bir başka sefer yine deneriz. Böyle olması daha iyi. Belki de bir tek kendi bokuma dönmemi söylemesi yazmaya değerdi. Bu mutlaka yazmaya değerdi. Resepsiyona inip otelciye Marta'nın nereye gittiğini soracaktım. Belki de bir süreliğine erken uyandığı için dışarı çıkmıştır. Bir sandviç ya da kahve alıp geri döner umudunu taşıyordum. Yoksa çiçeklerin ne anlamı olur diye düşündüm. Çiçeklerin gül ve zambak olması dikkatimi çekti. Alt üst oldum. Yani çiçekler bıraktığı not muydu? Çürümüş su içindeki gül ve zambaklar demiştim. Yere düşecektim. Bir yerlere tutunmam gerekiyordu. Zorla resepsiyondaki adama soru sorabildim. Üstelik peltek konuşuyordum. Yere düşmemek için resepsiyon masasına yaslandım. Sonunda neyi sorduğumu anlayabilmeyi başardığında, "Bayan parayı ödeyip gitti. Sabahleyin bir bey geldi ve..." dedi. "Bey mi? Kel tıraşsız biri mi? Geniş avuçları olan biri mi?" "Evet, böyle biri. Bayanı alıp çıktı." Basamakları çıkmaya başladım. Beni durdurdu. "Sizi bir çift ve bir bey bekliyor." Eliyle onları işaret etti. Dönüp bakmaya bile fırsatım olmadı. Başımı kaldırır kaldırmaz karşımda üçünü de ayakta, sapsarı yüzleri buz gibi soğuk ve sert bakışlarıyla gördüm. Liakopoulos, Lazaris ve Yulia. Duvara yaslandım. Gözlerinin içinde doğrultulmuş silahlarının bana nişan aldığını gördüm. Ateş ettiklerini duydum. Beni idam ediyorlardı. Büyük bir soğukkanlılıkla. Önce bayıldım, sonra da merdivenlerden yuvarlandım. Bana köpekmişim gibi davrandılar. Beni öylece bırakıp gittiler. Tek kelime etmediler. Onları görmüş olmam yetiyordu. Hala uzaklardan Callas'ın aryası duyuluyordu. 19. Bölüm Son Söz. Güneş de genel evin üzerindeydi. Gerçekten de sana Louis'i Barba Lambros'un meyhanesinde son kez gördüm dediğimde bunu laf olsun diye söylememiştim. Orada sonsuza dek vedalaşmıştık. O zamandan beri kayıp.